ehli kitapla ilgili ayetleri tarihselci bir mantıkla ele alalım diyenler büyük bir gaflet ve hata içerisindedirler. O ayetler o günkü Yahudi ve Hristiyanlar hakkında gelmiştir diyenler büyük bir gaflet içerisindedirler. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri kıyamete kadar bakidir. Dinsizliğe karşı ehli kitapla birleşerek mücadele etmek gerektiğini düşünenler, en büyük tehlikenin zaten ehli kitaptan geldiğini görmüyorlar mı acaba? Allah Azze ve Celle ehli kitabın ahlakının değişmediğini, değişmeyeceğini haber veriyor. Hazreti Musa'dan Hazreti Muhammed'e kadar değişmeyen ahlak, o günden bugüne kadar da değişmemiş olan ahlak, bundan sonra mı değişecek? İslam'ı bulan ve sonra da imana erişen insanlar var. Dinsizlerin içerisinden hakiki imana ulaşmış olan insanlar görürsünüz. İmanın lezzetini almış olan insanlar görürsünüz. Ama ilgisiz Müslümanlara gelince, beş vakit namaz da kılsalar, zekat da verse, hacca da gitseler, hiçbir zaman hakiki imanın onların kalplerine girdiği görünmez. Hiçbir zaman onların kalbinde imanın ılıklığını hissedemezsiniz. Kur'an'la ilgilenmeyen, Kur'an'ı mehcur bırakan insan hiçbir zaman hakiki imana erişemeyecektir. İman harekete geçirir. İman bir şeylerini feda ettirir. İman adamı dürter, kaldırır yatağından. İman bir şeyler yapman lazım der. Rahat rahat oturma zamanı değildir der. Dedirtmeyen iman, iman değildir.
İnnel hamdelillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا وحديث أو سرنا وعلانية أو خاصة وعامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle peygamberleri öldüren Yahudilerden bahsetmiş. Peygamberleri ve İslam davetçilerini öldüren kimselerden haberler vermiş. Tarih boyunca özellikle bu işi yapanların Yahudiler olduğunu bildiğimize göre, daha evvel de ifade ettiğim gibi günde 300 peygamber öldürdükleri vaki idi. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamber düşmanı, İslam düşmanı Yahudiler konusunda Müslümanları ikaz etmekteydi. Bu hiçbir zaman değişmedi. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında da Hazreti Musa'nın başına belaydılar. Hazreti Musa'dan sonra da kendilerine tayin edilen komutanlara itaat etmediler. Peygamberlere itaat etmediler. Kimini öldürdüler, kimini kovdular, kimine zulüm yaptılar, işkence ettiler. Kendileri o günkü peygamberlerinden, Musa aleyhisselam'dan sonraki bir peygamberden komutan istemişlerdi. Bize bir komutan tayin et de onun emrinde savaşalım demişlerdi. Ve peygamberleri onlara demişti ki, اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكَ Allah size Talut'u komutan olarak gönderdi. O zaman itiraz etmişler ve onun bizden daha fazla mal mülkü yok ki demişlerdi. Peygamberliğin zengin kimselere verileceğini zannediyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle katında malın mülkün değeri yoktu. Allah ehil olan insanlara verirdi böyle önemli vazifeleri. Ve bize de Allah Azze ve Celle önemli vazifeleri özellikle ehil olan insanlara vermemizi emretmiştir. Esas itibariyle bütün görevler ehil olan insanlara verilmelidir ama özellikle önemli görevler konusunda çok daha titiz davranılması, seçim yapılırken çok daha hassas davranılması gerekmektedir. Bize böyle emreden Allah elbette ki kendisi de ehil olanlara bu vazifeyi tevdi etmiş. Fakat onlar, Yahudiler özellikle her zaman itiraz etmişler ve Talut'un komutanlığını reddetmişlerdi. Bunun üzerine peygamberler onları ikna edebilmek için çok çalışmıştı. Onlara Talut'un komutanlığının delillerini söylüyordu. Bakın dedi, Talut komutan olacağı belli olunca sizin kutsal emanetlerinizi almış götürmüş olan millet, korkularından geri o kutsal emanetleri geri gönderdiler, görmüyor musunuz? Harun'un ve Musa'nın içinde, Harun ve Musa aleyhisselam onların kutsal emanetlerinin bulunduğu tabutun, sandığın geri gönderildiğini görmüyor musunuz? Peygamberleri onları ikna edebilmek için çok uğraşmıştı. Sonunda güya ikna olmuşlardı ama yine o komutana itaat etmemişler ve nehirden geçerken o sudan içmişlerdi. Demek ki bunlar daima itirazcıydılar. Kendilerine tayin edilen peygamberleri ve komutanları hiçbir zaman kabul edemediler. Onlar için daima önemli olan malın mülkün çok olmasıydı. Zenginliği daha fazla olanların peygamber olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ehil midir değil midir onlar için önemli değildi. Ahlakı nasıldır onlar için önemli değildi. Halbuki Allah Azze ve Celle için önemli olan buydu. Daima bu şekilde davranmışlar, kendi peygamberlerini de öldürmüşler. Ta Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra bu olaylar başlamış, birçok peygamberi öldürmüşler ve İsa aleyhisselamı da öldürmeye kalkışmışlar. Ve Allah azze ve celle İsa aleyhisselamın suretine onlardan birini sokmuş, hain olan Yahuda'yı onun suretine sokmuş ve onu çarmıha germişlerdi. Aradan asırlar geçmişti. 12 asır, 13 asır geçmişti Musa aleyhisselamdan itibaren Hazreti İsa aleyhisselama kadar. Ama Yahudiler hiçbir zaman değişmemişlerdi. Ahlakları hiçbir zaman değişmemişti. Ve Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra da 6 asır geçti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği zaman bu sefer de onu öldürmeye kalkışmışlardı. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman orada 3 büyük Yahudi kabilesi mevcuttu. Onlardan Beni Kaynuka kabilesi, Kaynuka oğulları bir Müslüman kadına terbiyesizlik yapmışlar. Bir Müslüman kadın onların çarşısından mal almak için gittiğinde kadının başörtüsünü çekmişler, eteğini kaldırmışlar. Terbiyesizlik yapmışlar ve bunun üzerine orada bulunan bir Müslüman tarafından o alçaklığı yapan Yahudi öldürülmüş. Ve oradaki Yahudiler de o Müslümanı şehit etmişler. Ve bunun sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları oradan sürgün etmişti. İslam'a hıyanet ediyorlar
Müslüman kadınların namuslarına el uzatıyorlardı. Hiçbir zaman değişmediler. Bugün de aynı şekilde Müslümanların kızlarını, gençlerini ahlaksız yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın her neresinde ahlaksızlık var ise orada Yahudi parmağı var. Bütün moda evlerinin arkasında Yahudi parmağı var. Bütün güzellik yarışmalarının arkasında Yahudi parmağı var. Tesettür defilesi denilen o lanet olasıca defilelerin arkasında da onların parmağı var. Müslümanları gaflete düşürüp tesettür defileler yaptıranlar da onlar. Onların oyununa gelmiş olan Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hayasızlığı yapan Yahudileri kuşatmış ve onları teslim almış ve onları oradan def etmişti. Daha sonra Beni Nadir denilen Nadir oğulları benzeri bir ahlaksızlık yapmışlar. Ondan da beterini yapmışlar ve Allah Resulüne karşı suikast düzenlemişlerdi. Efendimiz onların bulunduğu bölgeye doğru gitmiş bir diyet meselesi için, onların da ortak olması gereken anlaşmanın gereği olarak, onların da ortak olması gereken diyet meselesini halledebilmek için, onların da diyete ortak olmasını sağlamak için Efendimiz onların bulunduğu bölgeye gitmiş ve onlar Efendimizin az bir kimseyle geldiğini görünce tam suikast zamanıdır demişlerdi. Ve kim bu adamı öldürecek dediler, kendi aralarında konuşmuşlardı. Onlardan bir zalim, siz dedi şurada onu tutun. Allah Resulü'nü bir evin altında oturttular. Siz burada biraz bekleyiniz dediler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada beklerken, otururken birisi çıkmış, bir zalim çıkmış evin damından büyük bir taş atmak istemişti. Efendimizin başına büyük bir taş atacak ve böylece öldüreceklerdi. Ondan kurtulalım diyorlardı. Eğer o ölürse diğerler de dağılırlar diyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize haber etmişti hadiseyi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire kalkmış ve yürüyüp gitmişti. Daha sonra bu olayın hesabı onlara sorulacaktı. Etrafları kuşatıldı ve münafıklardan onlara haberler gidiyordu. Eğer dayanırsanız, eğer Muhammed'le savaşmaya kalkışırsanız size yardım edeceğiz diyorlardı. Savaşı göze alırsanız sizi destekleyeceğiz diye haber ediyordu münafıklar. Halbuki Allah Azze ve Celle şahittir ki onlar yalancıydılar. Onlar hiçbir zaman sözlerinde durmadılar. Münafıklar hiçbir zaman kafirlere vermiş oldukları, ehli kitaba vermiş oldukları sözleri yerine getirmediler. Tıpkı şeytan gibi. Şeytan da Mekke'nin müşriklerini Bedir'de tahrik ediyordu. Savaşmaya onları tahrik ediyordu. Fakat Allah'ın meleklerini görmeye başlayınca o dostlarını bırakmış ve kaçıp gitmişti. Şeytanın dostu olan münafıklar da öyleydiler. Hazreti Peygamber'in onları kuşattığını görünce, işin ciddi olduğunu anlayınca yardım etmekten vazgeçmişlerdi. Bunun üzerine bu kuşatma 25 gün sürdü ve sonunda teslim olmak zorunda kaldılar. Develerine binip def olup gitmek zorunda kaldılar. Medine topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Arabistan topraklarını terk etmek zorunda bırakıldılar. Hiç değişmemişlerdi. Allah Resulü ile Hazreti Musa aleyhisselam arasında aşağı yukarı 19 asır var. 19 asır, 20 asır içerisinde hiç değişmemişti Yahudi ahlakı. Onun içindir ki meseleyi ehli kitapla ilgili ayetleri tarihselci bir mantıkla ele alalım diyenler büyük bir gaflet ve hata içerisindedirler. O ayetler o günkü Yahudi ve Hristiyanlar hakkında gelmiştir diyenler büyük bir gaflet içerisindedirler. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri kıyamete kadar bakidir. Bu mantıkla bir sürü ayetler imha etmek icap eder. Bir sürü ayetleri iptal etmek, nesh etmek icap eder. Münafıklarla ilgili ayeti o günkü münafıklar hakkında, Hristiyanlarla ilgili ayetleri o günkü Hristiyanlar hakkında, Yahudilerle ilgili ayetleri o günkü Yahudiler hakkında, müşriklerle ilgili ayetleri o günkü müşrikler hakkında vesaire vesaire, o zaman Kur'an'ın büyük bir bölümünü iptal etmeniz gerekir. Allah Azze ve Celle değişmeyen ahlaklarından bahsediyor bize. Bunların ahlakları hiçbir zaman değişmedi ki bugün değişsin. İşte Hazreti Peygamber'den sonra acaba değiştiler mi diye merak edecek olursanız, tarihe bir bakınız. Haçlı savaşlarını göreceksiniz, hiçbir zaman değişmediler. Bugüne bir bakınız, yaptıkları zulümleri göreceksiniz, hiçbir zaman değişmediler. Dünyanın her tarafında kan akıtıyorlar. Bugün en büyük tehlike dinsiz Sovyetler Birliği'nden değil, daha doğrusu dinsiz Rusya'dan değil, komünistlerden, sosyalistlerden değil, belki bugün en büyük tehlike ehli kitaptan geliyor Müslümanlara. Dolayısıyla ehli kitapla diyalog arayışı içerisinde olanlar en büyük tehlikenin oradan geldiğini görmüyorlar mı acaba? Küfrü mutlağa karşı, dinsizliğe karşı ehli kitapla diyalog arayışı içerisinde olanlar, dinsizliğe karşı ehli kitapla birleşerek mücadele etmek gerektiğini düşünenler, en büyük tehlikenin zaten ehli kitaptan geldiğini görmüyorlar mı acaba? Bugün dünyanın her tarafında fitne fesat kaynağı ehli kitabın kendisidir. Özellikle Yahudilerin ahlakı hiçbir zaman değişmemiş ve o gün peygamberleri öldürenler bugün yeryüzünde İslam liderlerini öldürmek için fırsat kollamaktadırlar. Ve nicelerini de şehit etmişlerdir. Daha nicelerini şehit edeceklerdir. Allah Azze ve Celle onların ahlakından bize haber veriyor. O peygamberleri öldürenler, işte onlar var ya ey Resulüm, onlara elin bir azab ile müjdele. Geçmişte kendi peygamberlerini öldürüyorlardı, sizi öldürmezler mi? Geçmişte peygamberlerinden komutan istiyorlardı. Komutanı Allah tayin ediyordu, sonra itiraz ediyorlardı, size itiraz etmezler mi? Kendi içlerinde bile problemliydiler. Birbirlerine dahi zulmediyorlardı. Size etmezler mi? Onların bütün dünyası bu dünyadan ibarettir. Allah'a gerçekte iman etmemişlerdir. Onlar size zulmetmezler mi? Allah Azze ve Celle ehli kitabın ahlakının değişmediğini, değişmeyeceğini haber veriyor. Hazreti Musa'dan Hazreti Muhammed'e kadar değişmeyen ahlak, o günden bugüne kadar da değişmemiş olan ahlak, bundan sonra mı değişecek? Böyle bir arayış içerisinde olanlar yakında ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını görecekler. Eğer görmek istiyorlarsa, eğer gerçekleri hakikaten görmek istiyorlarsa görecekler. İşte onlar Allah'ın peygamberlerini ve İslam davetçilerini öldürenler var ya, işte onların bütün amelleri hepsi heba olup gitmiştir. İstedikleri kadar insanlık içinde önemli hizmetler yaptıklarını zannetsinler. Fakat onların bütün amellerini Allah Azze ve Celle adeta rüzgarın önündeki toz toprak gibi darmadağın edecektir. İstedikleri kadar insanlık namına bazı hizmetler yapmış olsunlar, hakikatte onlar insanlık namına da yapmazlar. Onlar daima şan ve şöhret için yahut da maddi menfaatler için onları yaparlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri yoktur. Onların yaptığı hizmetlerin hiçbir değeri olmayacaktır. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'avne ila kitabillahi liyahkume beynehum summa yetevella ferikum minhum ve hum mu'ridun. Görmedin mi Resulüm? Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olan kimseleri görmedin mi? Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanları görmedin mi Resulüm? Onlar Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Allah'ın kitabı onların arasında hükmetsin diye Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Gelin Allah'ın kitabı aramızda hükmetsin deniliyor onlara. Gelin sizin görüşünüz de olmasın bizim görüşümüz de. Gelin Allah'ın dediği olsun deniyor onlara. ثُمَّ يَتَوَلَّ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ. Sonra görüyorsun ki onlar arkalarını çeviriveriyorlar. وَهُمْ مُعْرِدُونَ. Ve onlar bu hallerinde de daimidirler. Daima haktan iraz eder, yüz çevirirler. Görmedin mi onları ey Resulüm? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin toplantılarına gitmiş ve onları İslam'a davet etmişti. Allah Resulü hiçbir zaman diyalog toplantıları yapmadı. Daha evvel de ifade etmiştim. Hiçbir zaman diyalog toplantıları yapmadı. Öyle gafil konuşmacılar var ki, öyle gafil ilahiyat profesörleri var ki, bu meseleyle ilgili dinler arası diyalog mevzuyla ilgili kitap yazan öyle gafil hocalarımız var ki, Allah Azze ve Celle'nin şeytan ile konuşmasını, şeytana talimatını dahi bir diyalog olarak yorumlayacak kadar ileri giden gafiller var memleketimizde. Allah'ın şeytanla konuşmasını, şeytana talimat vermesini, şeytana Adem'e secde et demesini bile Allah'ın şeytanla diyaloğu şeklinde anlayacak kadar dinler arası diyaloğun da ötesine götüren, Allah'la şeytanın diyaloğu noktasına getiren gafiller var memlekette. İşte onlardan bir tanesi 2-3 gün evvel televizyonda konuşuyordu da böyle söyledi. Allah'ın şeytanla diyalog yaptığını söyledi. Bütün peygamberlerin kendi kavimlerine İslam'ı anlattığını söylemiyor da bütün peygamberlerin kendi kavimlere diyalog yaptığını söylüyor. Kur'an bütün bunları tekzip ediyor, yalanlıyor. Allah Azze ve Celle şeytanla diyalog yapacak değil. Kainatın sahibi olan Allah şeytana emreder. Ve bütün peygamberler kendi kavimleriyle diyalog yapmış değil. Bütün peygamberler davet görevi yapmıştır. Gelin İslam'a demişlerdir. Gelin, gelin hakta birleşelim demişler. Gelin aramızda ortak olan bir kelime olsun. Gelin Allah'tan başka ilahlar edinmeyelim. Gelin birbirimizi Rableştirmeyelim. Bütün peygamberler onları tek hakikate, tek dine, Allah'ın dinine davet etmiş oldukları halde bu bir davet ve bir tebliğ iken onlar bunu diyalog şeklinde yorumluyorlar. Söyler misiniz bana hangi peygamber dünya barışı için, selamet için, barış için yahut da kürtaj gibi bir takım şeyleri, ahlaki bir takım sorunları halledebilmek için onlara tevhidi anlatmayı bırakmış da gelin toplantılar yapalım demiş bir tane örnek gösterir misiniz bana? Diyalog dediğiniz bu. Onlara tevhidi anlatmamak, onları hatta kendi dinimize çekmeye çalışmamak gerekir diyorlar. Kitaplarında alenen bunu söylüyorlar. Diyalog mevzuunda yazılan kitaplarda karşı dinden olan insanları kendi dinimize davet etmek yanlış olur diyorlar. Onları kendi dinlerinden şüpheye düşürmek yanlış olur diyorlar. Diyorlar da diyorlar, onlara İslam'ı anlatmamalıyız diyorlar. Onlar İsa Allah dediği zaman, Tanrı'dır, ilahdır dediğinde, hayır öyle değildir, İsa yemek yiyordu demeyeceksin diyorlar. Bu toplantılarda sadece ahlaki bir takım meseleleri gündeme getirelim diyorlar. Bu toplantılarda gençliğin ahlaksızlığını önlemek için bazı şeyleri konuşalım diyorlar. Bu toplantılarda kürtaj gibi bir takım meseleleri gündeme getirelim diyorlar. Bu toplantılarda tevhid gündeme getirilmemelidir diyorlar. Söyler misiniz bana hangi peygamber tevhidi gündeme getirmedi? Allah'ın hiçbir peygamberi tevhidi bırakmış, ahlaki bir takım meselelerle uğraşmış değil. Allah'ın hiçbir peygamberi müşrikleri tevhide davet etmeyi terk etmiş, ahlaka davet etmiş değil. Bütün peygamberler en evvel tevhide davet eder, ondan sonra ibadete davet eder, ondan sonra ahlaka davet ederler. Tevhidi şöyle bir kenara koyup, en önemli mesele olan itikadi meseleleri şöyle bir kenara koyup da kafirlerle anlaşabileceğiniz bir takım ahlaki meseleleri gündeme getirmek hiçbir peygamberin metodunda yoktur. Görmedin mi Resulüm? O kitaptan pay verilmiş olan kimseleri görmedin mi? Onlar Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Kendi aralarında hükmetsin diye Allah'ın kitabına çağrılıyorlar ama onlar yüz çeviriyorlar. Allah'ın peygamberi çağırıyordu, yüz çeviriyorlardı da. Sen çağırdığın zaman yüz çevirmeyecekler mi zannediyorsun? Allah Resulü gitmiş onları davet ediyordu. Gelin dedi Müslüman olun, bırakın bu saçmalıkları. Bırakın Uzeyr Allah'ın oğlu demeyi. Bırakın Tevrat'ın peşinden gitmeyi. Kendi ellerinizle yazmış olduğunuz, yalanlar ve iftiralarla doldurduğunuz Tevrat'ı, o muharref Tevrat'ı boş verin şimdi. Allah son peygamber ve son kitabı indirdi. Gelin Müslüman olun. Dediler ki ya Muhammed sen hangi dindensin? Dedi ki millet-i İbrahim. İbrahim'in dini üzereyim. Dediler ki İbrahim zaten Yahudiydi. Yalan söylüyorlardı. İbrahim aleyhisselam Musa'nın atası. Musa yokken İbrahim Aleyhisselam vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan da çok daha sonra geldi Musa Aleyhisselam. İbrahim'in oğlu İshak'ın neslinden, İshak'ın oğlu Yakub'un neslinden, Yusuf'un neslinden asırlar sonra geliyordu Musa Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Yahudi değildi. Kur'an başka bir yerde buna işaret eder. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Neden İbrahim'i kullanmaya kalkıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gelin o halde Tevrat'ı açalım bakalım. Kim doğru söylüyor? Gelin Tevrat'ı açalım bakalım. Tevrat aramızda hakem olsun dedi. Kaçındılar. Tevrat'ı getirip ortaya koymadılar. Daha evvel de rejim meselesinde iki Yahudi zina etmişti de rejim edilmesi gerekiyordu kendi kitaplarına göre de. İslam'a göre de öyleydi. Rejim edilmesi gerekiyordu. Evliyken zina eden, evlendikten sonra zina edenlerin. Fakat Allah Resulü onlara size bunun hükmü nedir diye sorduğunda inkar etmişlerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en büyük alimine sormuştu. Allah için söyle dedi. Musa'yı denizden geçiren Allah adına söyle. Musa'yı kurtaran Allah namına söyle. Sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Dedi ki ya Muhammed çok ağır yemin ettirdin. Vallahi böyle yemin ettirmesen doğruyu söylemezdim. Ama bizim kitabımızda bunun hükmü recimdir dedi. Bunun hükmü recimdir. Fakat bizim zenginlerimiz zina edince biz onları recim edemedik. Fakirler edince recim ettik. Hükümleri farklılaştırdık. Bunun üzerine itirazlar geldi. Bu iş böyle olmaz denildi. Çifte standart olmaz Allah'ın dininde denilince biz bu sefer kökten değiştirdik. Rejimi tamamen iptal ettik. Ama hakikatte Tevrat'ta hüküm buydu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkartıyordu hakikatleri. Burada önemli bir nokta var kıymetli kardeşlerim. Allah azze ve celle bir başka ayette de فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ buyurur. Getirin Tevrat'ı okuyun haydi. Getirin Tevrat'ı okuyun eğer sadıksanız davanızda. Allah Azze ve Celle Tevrat'ın getirilip okunmasını istiyor. Ve bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Tevrat'ta bunun hükmü nedir diye onlara soruyor rejim meselesinde ve İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid üzere olduğu meselesinde Allah Resulü getirin Tevrat'ı diye onlara söylüyordu. Buna dayanmak suretiyle mevcut Tevrat'ın Allah'ın kitabı olduğu söylenilemez. Şu anki Tevrat'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylemek mümkün değildir. İçinde Allah'a ve peygamberlerine iftira dolu. Daha evvelki sohbetlerimizde birçok misaller vermiştim. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın içki içirilmesi kızları tarafından ve sonra kızlarının ondan hamile kalması haşa ve kella. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a sihirbaz demeleri, Hazreti Süleyman'a putperest demeleri, Hazreti Harun'un o buzağı yapan kişi olduğunu söylemeleri, putu yapan kişinin Hazreti Harun olduğunu söylemeleri, daha buna benzer nice yalanlar ve dolanlar, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Allah'la güreştiğini söylemeleri, Allah'ı yendiğini söylemeleri, Allah'ı incittiğini, Allah'ı yendiğini söylemeleri, o arada Yakup Aleyhisselam'ın da oyluğunun başının incindiğini söylemeleri, İbrahim Aleyhisselam'ın ve İshak'ın karılarını kralla peşkeş çektiğini, namussuzluk yaptığını söylemeleri, daha nice neler ve neler. Böyle bir kitabı Allah'ın kitabı demek mümkün müdür? Allah Resulü'nün getirin Tevrat'ı demesinin sebebi nedir o halde? Madem kişinin dedi Tevrat'a Allah'ın kitabı demek mümkün değilse ve Kur'an'da burada Allah'ın kitabına davet olunuyorlar ama onlar yüz çeviriyorlar buyurulduğuna göre Allah Azze ve Celle neyi kastediyor olabilir? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastediyor olabilir? Tevrat'ı getirin demekle Allah Resulü'nün kastettiği şey Tevrat'ın o kısmının bozulmamış olduğudur. O kısmı bozulmamış idi. Tevrat'ın gerçek Tevrat'tan bazı kısımlar Tevrat'ta mevcut idi. Bozulmuş olan Tevrat'ta mevcut idi. İşte ondan dolayıdır ki zaten ayette kendilerine kitaptan nasip verilmiş olanlar buyuruyor. Kendilerine kitaptan nasip verilmiş olanlar, yani kitaptan bir kısmı ellerinde sağlam olarak kalmış, ana kitaptan, orijinal kitaptan, Tevrat'tan ve İncil'den bir kısmı orijinal olarak ellerinde kalmış olanlar, kitaptan bir kısmı ellerinde kalmış olanlar manasında, kitaptan nasip verilmiş olanlar. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu. Tevrat'ta o kısım gerçek olarak bulunuyordu. Çünkü Tevrat tarih kitabı gibi de anlatmaktadır. İbrahim aleyhisselamdan çok sonra, İshak'tan sonra, Yakup'tan sonra, Yusuf'tan sonra sıra gelecektir Musa aleyhisselama. Allah Resulü bunu biliyordu. O yüzden getirin Tevrat okuyun diyordu. O nokta doğru olarak bulunuyordu çünkü Tevrat'ta. Ondan dolayı öyle söylüyordu Resulullah. Yoksa yalan olan bir meselede Tevrat'taki yalanlara bakın diyecek değildi Resulullah. Mesela Yakup Aleyhisselam'la ilgili yalanlar, Yakup Aleyhisselam'ın Allah'la güreşmesi, onu yenmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın haşa namussuzluk yapmış olması, karısını satması gibi bir mevzuyu iddia etmiş olsalardı Yahudiler, o takdirde Allah Resulü'nün getirin Tevrat'a bakalım demesi mümkün müdür? Zaten Tevrat'ta öyle yazmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylesi iftiralarla ilgili noktalarda hiçbir zaman getirin Tevrat'a bakalım dememiştir. Doğru olan noktalarında sadece getirin Tevrat'ı demiştir. Çünkü o meselede Tevrat sadece o hükmü, o gibi hükümler doğru olarak bırakılmış ve Resulullah Allah Azze ve Celle tarafından bildirilmiş olduğu için, çünkü kendisinin okuma yazması yoktu, Tevrat'ı okumamış, İncil'i okumamıştı. Fakat Allah Azze ve Celle kendisine bildiriyordu. Onun sadece o kısmın Tevrat'ta ve İncil'de doğru olarak kaldığını bildiği için getirin Tevrat'ı diyordu. Ve onlar da onu bildiklerinden getiremiyorlardı. Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da onlar yüz çeviriyorlar ey Resulüm. Halbuki onlara kitaptan bir pay verilmişti. Halbuki her ne kadar kitabın orijinali ellerinde değilse de, kitabın tamamı, Allah'ın bütün hükümleri ellerinde değilse de, yine de ellerindeki mevcut kitap dahi onların meseleyi anlamasına yardımcı olacak bilgiler içeriyordu. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edebilirlerdi. Ellerindeki kitapta Hazreti Muhammed'in geleceği bildiriliyordu. Hakkai kitabında da açıkça ifade ediliyor. Kitab-ı Mukaddes'te, Eski Ahit'te, Hakkai kitabında o ümmi insana denilecek deniyor. Şimdiki Kitab-ı Mukaddes'te de aynen bulabilirsiniz. O ümmi insana denilecek, oku şu kitabı rica ederiz. Oku denilecek, o diyecek ki ben okuma bilmem. Ahir zaman peygamberi işte o olacaktır deniliyor. Ve hakikaten de öyle olmadı mı? Cebrail aleyhisselam ikra dediği zaman Efendimiz'e, Efendimiz me ene bikari demedi mi? Okuma bilmem demişti. Hakkai kitabında denildiği gibi. Tevrat da aynı şekilde, Tevrat'ın Eski Ahid'in ilk beş kitabına Tevrat denilmektedir. Ve orada da Hazreti Peygamber'in geleceği ifade olunuyor. Şilo şeklinde ifade ediliyor. Şilo gelecek ve sizin saltanatınız bitecek deniyor. Şilo gelinceye kadar saltanatınız devam edecek. Ama o geldiği zaman saltanatınız bitecek. Hakikaten de Hazreti Muhammed geldiği zaman saltanatları bitti. Kendi kitaplarında bildiriliyordu. Gerek Tevrat'ta gerekse İncil'de Hazreti Peygamber'in geleceği bildirilmişti. İşte ey Resulüm, onlar Allah'ın kitabına davet olundukları zaman yüz çeviriyorlar. Halbuki Allah'ın kitabından bazı parçalar ellerindedir. Allah'ın kitabından bir kısmı ifadesiyle bazı alimler Tevrat Allah'ın kitabından bir kısmıdır, İncil Allah'ın kitabından bir kısmıdır, Kur'an da Allah'ın kitabından bir kısmıdır. Dolayısıyla bütün kitaplar Allah'ın kitabıdır ve bütün kitaplar ancak kitaptır. Bütün kitaplar kitabın tamamıdır yani. Şeklinde yorumlamışlarsa da esas itibariyle Tevrat tek başına Allah'ın kitabı denilecek bir kitaptır. İncil tek başına Allah'ın kitabı denilecek bir kitaptır. Ve onlar da mucizevidir ve onlar da yeryüzünde bir medeniyet kuracak şekilde indirilmiştir. Yalnızca Kur'an değil, Tevrat da yeryüzüne bir medeniyet kurmak için indirilmişti. Onun için ayeti öyle anlamak doğru değil kanaatimce. Utu nasiben minel kitab ayeti, kitaptan kendilerine nasip verilmiş olanlar ayetini, onların şu andaki ellerindeki kitaptan, orijinal kitaptan bir takım şeylerin bulunduğu şeklinde anlamak daha doğru olacaktır. Orijinal Tevrat'tan ve orijinal İncil'den bazı doğrular o şimdiki Tevrat'ta ve İncil'de mevcuttur manasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan dolayı onları Tevrat'ta ve İncil'e davet ediyordu. Gelin diyordu, bakalım istiyorsanız. Gelemiyorlar, bakamıyorlardı. Veya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in onları Tevrat'ı getirin demesi ve Kur'an'ın da Tevrat'ı getirin okuyun demesinin sebebi, siz kendi kitabınıza bile tabi değilsiniz demek de olabilir. Siz hakikatte samimi değilsiniz. Siz samimi olmuş olsaydınız, bırakınız bize verilen kitabı, kendi kitabınıza hiç olmasa uyardınız. Siz kendi kitabınıza bile bağlı değilsiniz manasında da olabilir. Ey Resulüm, o kitap verilmiş olanları görmedin mi? Onlara gelin Allah'ın kitabına denildiği zaman yüz çeviriyorlar. وَهُمْ مُعْرِدُونَ Onlar daima böyle davranıyorlar, daima yüz çeviriyorlar. İmana ulaşmanın ilk basamağı ilgidir. İlgilenmeyen insanın imana ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle imana ulaşamayacak insanlardan bahsediyor. İmana ulaşamayacak insanlar işte mu'ridundan olan kimseler, yüz çeviren kimseler. Kur'an yüz çevirenler diyor, siz onu ilgisizler diye anlayın. Çünkü aynı manada yüz çevirmek Kur'an'la ilgilenmemek demek. Dinle ilgilenmemek demek. Dolayısıyla ilgilenmeyen bir insana Allah Azze ve Celle'nin iman nasip etmesi mümkün değil. Futbolla ilgilendiği kadar ebedi hayatıyla ilgili olan, en önemli mesele olan ahiretiyle ilgili meselelerle ilgilenmeyen, müzikle ilgilendiği kadar ahiretiyle ilgilenmeyen, nasıl bir topluma, nasıl bir medeniyet meydana getirmemiz gerekir, bu meseleyle ilgilenmeyen, toplumunun hangi noktaya doğru gittiğine ilgilenmeyen, gençliği nereye gidiyor, neslimiz nereye doğru götürülüyor, düşman bizi nereye doğru sevk ediyor, bununla ilgilenmeyen, müzikle ilgilendiği kadar bununla ilgilenmeyen adamlar, hiçbir zaman Allah onlara iman nasip etmeyecektir. Nasip eder. İmanın temelinde bu yatar. İlgilenmeyen kimselerin imana ulaştığı görülmemiştir. Bu noktadan bakarsanız meseleye, ilgili bir dinsiz bir gün gelir imana ulaşabilir ama ilgisiz bir Müslümanın imana ulaşması mümkün değildir. Müslüman olabilir, iman esaslarını kabul etmiş olabilir. Fakat hiçbir zaman hakiki imana ulaşamayacaktır böyle bir ilgisiz adam. Kur'an'la ilgilenmeyen, Kur'an'ı mehcur bırakan insan hiçbir zaman hakiki imana erişemeyecektir. Ama ilgili bir dinsiz, dinsizdir belki şu anda, fakat ilgilenmektedir meseleyle, dünya ile, ahiret ile, geleceği ile ilgilenmektedir. Bu dünyanın bir sahibi var. Bu dünya beni bir yaratan var. Dolayısıyla beni yaratan acaba benden ne istiyor? Bununla ilgilenen ve bununla ilgilenmesi esnasında dinlerle ilgilenen ve dinlerle ilgilenirken İslam'ı bulan, son din olan İslam'ı bulan ve sonunda İslam'ı bulan ve sonra da imana erişen insanlar var. Dinsizlerin içerisinden hakiki imana ulaşmış olan insanlar görürsünüz. İmanın lezzetini almış olan insanlar görürsünüz. Ama ilgisiz Müslümanlara gelince, beş vakit namaz da kılsalar, zekat da verse, hacca da gitseler, hiçbir zaman hakiki imanın onların kalplerine girdiği görülmez. Hiçbir zaman onların kalbinde imanın ılıklığını hissedemezsiniz. Hiçbir zaman Allah için bir şeylerini feda edemezler. İman harekete geçirir. İman bir şeylerini feda ettirir. İman adamı dürter, kaldırır yatağından. İman bir şeyler yapman lazım der. Rahat rahat oturma zamanı değildir der. Dedirtmeyen iman, iman değildir. Adamı yatağından kaldırmayan iman, iman değildir. Harekete geçirmeyen iman, iman değildir. Hayatını değiştirtmeyen iman, iman değildir. Bunlar belki Müslüman olabilirler. Ama hiçbir zaman hakiki imana ulaşmamışlardır. Bunlar yapamayanlar imana erişememişlerdir. Fedakarlık yapamayanlar imana erişememişlerdir. Hayatını değiştiriyor mu imanın, bir bakıver. Yatağından kaldırıyor mu sana, bir bakıver. Fedakarlık yaptırıyor mu sana, bir bakıver. Eğer bunları yaptırmıyorsa o iman, iman değil. İşte ilgisiz olan insanlar hiçbir zaman hakiki imana erişemediler ve erişemeyecekler. Her şeyin başı ilgi. Dine ulaşmanın, imana ulaşmanın başı ilgi olduğu gibi dinsizliğe götüren de ilgisizliktir. İlgisizler dinsizleşmişlerdir sonunda. Önemli şeylerle ilgilenmeyenler önemsiz şeylerle ilgilenmek zorundadırlar. Kainat boşluk kabul etmez. Kalbinizde boşluk meydana gelirse, önemli şeylerle doldurmazsanız kalbinizi, önemsiz şeyler dolduracaktır o kalbi. Önemli şeyler doldurmazsa, Allah doldurmadıysa o kalbi, Allah'ın davası doldurmadıysa o kalbi mutlaka bir şeyler dolduracaktır. Nefsi arzular alıp başını gidecek. O kalbin her tarafını dolduracak. Ayşeler, Fatmalar sevgisi, Mercedesler sevgisi, saraylar sevgisi, mal mülk sevgisi o kalbi doldurdukça dolduracak. Ve işte o zaman o kalbe bir daha Allah girmeyecek. Allah'ın nuru o kalbe girmeyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir kalbe nurunu girdirecek değildir. Dünya sevgisiyle dop dolu olan, şehvetlerle dop dolu olan o kalbe, arzu ve isteklerle dop dolu olan o kalbe Allah nurunu koyacak değildir. Allah'ın nuru pahalıdır ve o nur ancak boş olan kalplere, temizlenmiş olan kalplere Allah Azze ve Celle tarafından konulacaktır. Ey Resulüm, o ehli kitaptan olanlar, yüz çevirenler neden yüz çeviriyorlar biliyor musun? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامَ مَعْدُودَاتٍ. Onların böyle yüz çevirmesinin sebebi şöyle düşünmeleridir. Ateş bize dokunmayacak diyorlar. Ateş bize dokunmaz diyorlar. Ancak birkaç gün dokunur diyorlar. Sayılı olan birkaç günden başka bize ateş dokunacak değil. İşte böyle düşündüklerinden dolayı rahat rahat günah işleyebiliyorlar. Böyle düşündüklerinden dolayı rahat rahat peygamber öldürebiliyorlar. Böyle düşündüklerinden dolayı rahat rahat İslam liderlerini öldürebiliyorlar. Allah'ın ayetlerini rahat rahat inkar edebiliyorlar. Yahudilerde şöyle bir anlayış vardı. Her 1000 yıla karşılık bir gün cehennemde yanacağız diyorlardı. 7000 seneye karşılık 7 gün yanacağız nasılsa diyorlar. Ve bu onları rahatlatıyordu. Halbuki Allah Azze ve Celle adil bir Allah idi. Allah onlara torpil geçecek bir Allah değildi. Bu Allah'ı kötü bir makama indirmek demekti. Irkçı bir Allah anlayışıydı bu. Demek ki Allah Azze ve Celle kulları arasında adil değildi. Demek ki Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına torpil yapacak ırkçı bir Allah'tı. Demek ki onların Allah'ıydı sadece. Bütün insanların Allah'ı değildi sanki. Tevrat da o yüzden İsrail'in Allah'ı der. İsrail oğullarının Allah'ı, İbranilerin Allah'ı der sürekli. Halbuki Kur'an Rabbu semavati vel ard der. Kur'an Rabbun nas der. Göklerin ve yerin Rabbi, insanların Rabbi der Allah Kur'an'da. Ama onların o muharref Tevratlarında İbranilerin Allah'ı, İsrail'in Allah'ı der. Ondan dolayı kendilerini özel kullar olarak görürler. Onlar güya Allah'ın özel seçilmiş kullarıdırlar. Ve onları Allah Azze ve Celle insanlara hükmesinler diye yaratmış. Onlar insan diğerleri hayvan olarak görüyorlar. Nasıl ki hayvanları insanlar kullanıyorlarsa onlar işte insanları öyle görürler. Ve bütün insanları soyup soğana çevirme hakkını bulurlar. Tevrat'ta alenen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın öyle söylediğini söyler. Hazreti Musa Aleyhisselam kendi milletini Firavun'un şerrinden kurtarmak için oradan alıp götürürken güya onlara demişti ki Mısırlılardan yani Firavun'un milletinden ödünç isteyin. Kadınlar kadınlarından gitsin altın ve gümüş istesinler. Alabildiğiniz kadar alın ve onları soyup soğana çevirin. Sonra sabaha karşı hep beraber kaçıp gideceğiz buralardan demişti. Böyle bir şeyi Musa Aleyhisselam'ın söylemesi mümkün mü? Kendi peygamberlerini bile yalancı duruma düşürüyorlar. Lanet olsun! Lanet olsun! Kendi peygamberlerini bile hırsız bir peygamber yapıyorlar. Bütün peygamberlere böyle iftiralar attılar. Ta ki kendilerinin ahlaksızlıklarına bir mazeret olsun diye. Falan peygamber şöyle yaptı, filan peygamber böyle yaptı, biz böyle yapmışız çok mu yani demek istiyorlar. Kendi günahlarına delil buluyorlar böylece. Masum olan peygamberlere iftiralar atıyorlar. Filan peygamber bile böyle yaptığına göre, filan peygamber zina ettiğine göre, haşa filan peygamber Allah'a ortak koştuğuna göre, filan şöyle yaptığına göre, Harun putperestlik yaptığına göre, falan şöyle ettiğine göre biz böyle yapmışız çok mu demek istiyorlar? Allah'ın peygamberleri bundan münezzehtir. Ve onlar bu şekilde istedikleri günaha girsinler. Allah'ın özel kullarıdırlar ya hani. Allah Azze ve Celle onlar ne yaparlarsa yapsın. Ceza verse bile sadece bir gün ceza verecektir. Öyle inanıyorlar. Bu ırkçı bir Allah anlayışıdır. Nasıl ki Hristiyanlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırmakla İsa'yı yüceltmiş olmuyorlar sadece. Esas itibariyle Allah'ı aşağılara indirmiş oluyorlar. Çünkü Hazreti Allah Azze ve Celle demek ki bir insan gibi yemek yiyen bir Allah. Demek ki bir kadından doğabiliyor. Demek ki af buyurun tuvalete giden bir Allah. Böyle bir Allah anlayışı nasıl caiz olabilir? Şirk bu yönüyle büyük bir zulümdür. Sadece bir insanı Allah'a ortak koşmuş olmuyor. Aynı zamanda Allah'ı da insan makamına indiriyor. Nasıl ki bu zulüm ise aynı şekilde Yahudilerin bu anlayışı da Allah Azze ve Celle'nin Yahudilere özel muamele yapacağını kabul etmeleri, Allah Azze ve Celle'nin onlara torpil geçeceğini söylemeleri, diğer milletleri ebediyen cehenneme atacakken onlara yalnız bir gün cehennem azabı tattıracağını söylemeleri ırkçı bir Allah anlayışıdır. Ve bu Allah'ı yerin dibine batırmaktır. Zalim bir Allah anlayışıdır. Adil olmayan bir Allah anlayışıdır bu. İşte Yahudilerin anlayışı. Allah Azze ve Celle kitabını indirmeseydi, peygamber göndermeseydi belki biz de bunlardan olacaktık. Sana şükürler olsun Rabbim. Son peygamberini gönderdin. Karanlıktan aydınlığa çıkardın. Nur ile dünyayı doldurdun. Hakikati bulmak isteyenler hakikati gösterdin. Göstermeseydin belki biz de bugün İsa Tanrı'dır diyenlerden olacaktık. Uzeyr Tanrı'dır diyenlerden olacaktık. Allah Azze ve Celle'yi bu şekilde yerin dibine batıranlardan olacaktık. Irkçı bir Allah anlayışına sahip olacaktık belki. Görmedin mi Resulüm? O peygamberleri öldürenler, İslam davetçilerini öldürenler, İşte onların öldürmelerinin ve günahlara girmelerinin sebebi, mantığı işte bu. Ne yaparsak yapalım bize çok azap dokunacak değil anlayışı. Bize sadece birkaç gün azap dokunacak anlayışı. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onları dinlerinde aldattı o iftira ettikleri şeyler. Bu gibi anlayışlar, bize birkaç günden başka ateş dokunmayacak gibi anlayışlar, işte onları dinlerinde aldattı. Onların aldanmalarının ve kafir müşrikler haline gelmelerinin sebebi bu gibi yanlış anlayışları. Demek ki yanlış bir takım anlayışlar daha büyük yanlışlara sebebiyet vermektedir. Bunların bu yanlış anlayışı peygamberleri öldürmek gibi en büyük günaha götürdü onları. Biz Allah'ın özel kullarıyız anlayışı, bize birkaç günden başka ateş dokunmayacaktır anlayışı, demek onları çok daha büyük bir günaha götürdü. Bir küçük günah yahut orta seviyede bir günah çok daha büyük bir günaha götürüyor demek ki. Günah günahı doğuruyor demek ki. Günah daha büyük bir günaha götürüyor demek ki. Aynı şekilde benzeri anlayışlar bugün Müslümanlarda da görebilirsiniz. Müslümanlarda da buna benzer anlayışlar görülebilir. Onların da içinden niceleri var ki, kendilerini çok Müslüman görenler, namaz kıldıklarından ötürü, hacca gittiklerinden ötürü, adeta kendilerini böyle cennetten köşkler satın almış gibi görenler var ya, işte onlar da bunlardan hiç geri kalır tarafları yok. Bu kadar ibadet ettiğime göre Allah beni cennete koymayacak da kimi koyacak diyenler var ya, işte onların o günahı, o namaz kılmayanların günahından da büyük. O günah, o anlayış büyük günaha götürüyor onları. Küçük günahlar büyüyor zamanla. İbn Abbas'ın da söylediği gibi radıyallahu anhüme, ısrar ile küçük günah kalmaz demişti. Tevbe ile büyük günah kalmadığı gibi, ısrar ile küçük günah, tevbe ile büyük günah kalmaz demişti. Yani küçük de olsa ısrar edecek olursanız günahta, zamanla o günah büyür. Küçük olmaktan çıkar ve büyük bir günah haline alır. Küçük günahlar işte bu şekilde insanın Allah'tan korkmamasına sebep olmakta. Bir müddet sonra artık korku diye bir şey kalmıyor kalbinde. O küçük günah üzerinde ısrar ettikçe artık o günahtan korkmaz hale gelebiliyor. Ve dolayısıyla küçük günah büyük günahlara sebebiyet verebiliyor. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ O zaman halleri ne olacak ey Resulüm? O şüphe götürmeyen o günde halleri ne olacak onların? O kıyamet gününde yani, o haşir gününde, yeniden toplanacakları o günde, hiç şüphe olmayan o günde onların hali ne olacak? Kur'an-ı Kerim daima kıyamet gününden bahsederken buna benzer ifadeler kullanır. Şüphe olmayan o gün, şüphe olmayan o günde onların hali ne olacak? Mesela Allah Azze ve Celle kıyamet gününe yemin eder. Allah'ın kıyamet gününe yemin etmesi ve kıyametten bahsederken şüphe olmayan gün diye bahsetmesi, bunlar neyi gösterir? Esas itibariyle Allah Azze ve Celle'nin adaletini gösterir. Allah madem ki adildir, o halde kıyamet olmalı. Eğer Allah adil, eğer Allah Azze ve Celle yeryüzünde adaletin sağlanmadığını gördüğü halde, bu adaleti yeryüzünde sağlamayan Allah, eğer bunu başka bir dünyada da sağlamayacaksa, o takdirde Allah nasıl adil bir Allah olabilir? Başka bir dünyada adaleti sağlamayacaksa Allah, nasıl adil bir Allah olabilir? Madem ki adildir, demek başka bir yerde adaleti sağlayacak. O halde o günden şüphe yoktur. Madem Allah'ın adaletinden şüphe yoktur, o halde kıyamet gününden de şüphe edilmemek lazım gelir. Ve aynı zamanda hareket eden durur. Hareket eden bir gün mutlaka durur. Canlı bir gün mutlaka ölür. Şu andaki dünyadaki kanun budur. Dolayısıyla dünyaların ölmesi, mahlukatın ölmesi gayet doğaldır. Ve esas itibariyle zaten kıyametin kopmaması doğal değil. Kıyametin kopmaması, yıldızların çarpışmaması, yeryüzünün hayatın devam etmesi esas itibariyle doğal değil, normal değil. Normal olan hayatın bitmesi, normal olan yıldızların çarpışması, normal olan yeryüzünde hayatın durması, normal olan güneşin sönmesi, normal olan havanın bitmesi, normal olan bitkilerin ölmesi, normal olan hayvanların ölmesi, ölülerin yerine canlıların gelmemesi, normal olan düzenin bozulması. Bir şoför bile birkaç saniye gözünü yumsa, uyusa hemen kaza olur. Normal olan budur. Allah Azze ve Celle idare etmiyor olsaydı, bu kadar dev gezegenlerin, yıldızların olduğu bu kainatta ve bu mükemmel dünyada bu düzenin korunması mümkün olabilir miydi? Esas itibariyle düzenin korunması anormal. Düzenin korunması normalin dışında. Allah Azze ve Celle korunmuyor olsaydı her an kıyamet kopardı. İşte onun için Allah Azze ve Celle burada la raybe fih diyor. O gün öyle bir gün ki onda şüphe yok. Şüphelenmenize gerek yok. Ve vufiyet kullu nefsim me kesebet ve hum la yuzlemun. O gün halleri ne olacak ey Resulüm o kıyamet gününde? Her bir nefse kazandığı verildiği zaman, hiçbir zulme uğratılmadan her bir nefis ne kazanmışsa, kendisine tas tamam ödendiği zaman onların hali ne olacak? Onların yaptığı hayırlı işler zaten tarumar edilecek. Allah'a ortak koşanların yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Ve Allah'a ortak koşanların ortak koşmaları, o şirkleri onların yüzlerine vurulduğunda ve mizana konulduğunda onların hali nice olacak ey Resulüm? Bu ayet tıpkı فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ ayetine benzer. Nasıl korunacaksınız o günden ey kafirler? Ey Allah'ın peygamberleriyle savaşanlar! Ey yeryüzünde Allah'la savaşanlar! Ey yeryüzünde benim dediğim olacak diyenler! Allah'ın dediği olmayacak diyenler! Ey Allah'la savaşanlar! Yeryüzü kendininmiş gibi, gökler kendininmiş gibi, mahlukatı kendi yaratmış gibi benim dediğim olacak diyenler! Ey Allah'la savaşanlar! Keyfe tettekûn? Nasıl korunacaksınız? İn kefertum, eğer kafir olursanız. Eğer küfrederseniz kendiniz nasıl koruyacaksınız? Yevmen yec'alul vildâne şîbe. Bir çocuğu bile ak saçlı ihtiyara döndürecek olan o kıyamet gününden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O kıyametin dehşetini gördüğü zaman çocuk bile ak saçlı ihtiyara dönüşü verir. Dağların hallaç pamuğu gibi atıldığını gördüğünde, denizlerin kaynatıldığını gördüğünde, her tarafta 10 şiddetinde, 50 şiddetinde depremler gördüğünde, o çocuk bile ak saçlı ihtiyara dönüşür. O günden kendiniz nasıl koruyacaksınız? Aynen onun gibi burada da Allah Azze ve Celle ifade ediyor ki, onları topladığımız zaman o kıyamet gününde, onlar herkesin yaptığının karşılığı kendisine verildiği zaman, Allah'la savaşmış olanlar, Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olanlar, yeryüzüne benim dediğim olacak diyenler, onların hali ne olacak ey Resulüm? Bu ayet kafirler tehdit idi. Yalnızca ehli kitabı tehdit değil, Mekke'nin müşriklerini de tehditti. Bütün kafirleri tehdit idi. Yalnız Yahudi ve Hristiyanları değil, hangi dinden olursa olsun, İslam'ın dışında bir din aramış olanların hepsini tehdit idi. Çünkü inne din indallahil İslam buyurulmuştu. Allah katında sadece İslam kabul edilecekti. Allah katında din sadece İslam'dı. Madem ki uluhiyet tek, o halde madem ki Allah tek, o halde din de tek olacak. Bir Allah'ın bir tane dini olmalı ve öyledir. Allah Azze ve Celle'nin dini dışında din arayanlar onlardan asla kabul edilmeyecek. Ve men yebtagi gayral islame dine felen yukbale min ve huve fil ahireti minel hasirin. İslam'dan başka din arayanlar yok mu, işte onlardan kabul edilmeyecek. Hangi dini ararlarsa arasınlar. Allah'ın dini bir tanedir. Başka din arayanlardan kabul edilmeyecek ve onlar ahirette hüsrana düşenlerden olacaklar. Ey Resulüm, şimdi onlara de ki kul Allahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Onlara de ki ey Resulüm, ey malikel mulk olan Allah'ım, ey bütün mülkün sahibi olan Allah'ım, istediğine mülk verirsin Allah'ım. Tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve istediğinden mülkü çekip alırsın Allah'ım. İstediğine mülk verirsin, saltanat verirsin, güç kuvvet verirsin. İstediğinden çekip alırsın Allah'ım. Ve tu'izzu men teşâ, istediğine izzet verirsin, şeref verirsin Allah'ım. Ve tuzillu men teşâ, ve istediğini zelil edersin, rezil edersin Allah'ım. Biyedikel hayr, bütün hayır senin elindedir Allah'ım. Hiç hayır Allah'ın dışında bir başkasının elinde olabilir mi? Bir başkası hayır yaratabilir mi? Biyedikel hayr Allah'ım, bütün hayır senin elinde. İnneke ala kulli şeyin kadir, sen her şeye kadirsin Allah'ım. Böyle söyle onlara. Peygamberlerle savaşanlara böyle söyle. Allah'la savaşanlara böyle söyle. De ki onlara, Melikel mülktür benim Rabbim. Bütün mülkün sahibidir benim Rabbim. Madem ki mülkün sahibi Allah'tır, o halde o mülkte tasarruf etme hakkı da ona aittir. Madem ki mülkün sahibi Allah'tır, o halde onun dediği gibi olmalı her şey. Madem ki mülkün sahibi odur, o halde o mülkünde emredebilir, başkası değil. Neden Allah'ın dediği olmalı? Neden insanların dediği değil? Neden la ilahe illallah? Neden Allah'tan başka ilah olmayacak? Neden insanların dediği olmamalı? Neden Allah'ın dediği olmalı? Neden insanların dediği gibi bir medeniyet kurulamaz? Neden Allah'ın dediği gibi bir devlet medeniyet olmalı? Neden Allah'ın dediği gibi İslam toplumu olmalı? Neden? Çünkü Allah'tan daha iyi kimse bilemezdi ondan. Sebeplerinden birisi bu. Allah'tan daha iyi bilecek var mı? Aynı zamanda melikel mülk olan odur da ondan. Madem ki sahibi odur, o halde onun dediği olmalı. Bir şeyin sahibi kimse, onun dediği olması gerekmez mi? Bu gömlek benimse ister atarım, ister satarım, ister yakarım. Madem ki benim dediğim olur. Kainat madem ki Allah'ındır, Allah'ın dediği olmalı değil mi? Bu ahlakın da bir icabı değil midir? Ahlaklı insanlar, bir şeyin sahibi kimse söz hakkını ona vermeli değil midir? Dolayısıyla yeryüzünde melikel mülk olmadığı halde, kainatın sahibi o olmadığı halde, kainatın sahibiymiş gibi benim dediğim olacak diyenlerle mücadele etmek ahlakın icabıdır. Ve inneke le'ala hulukin azim, ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olmak ahlaksızlarla mücadeleyi de gerektirir. Demek ki peygamberliğin ilk şartlarından birisi bu. Demek ki tevhidin ilk şartından birisi bu. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberin ahlakını övüyorsa, o ahlakı devam etmesini, o ahlakı devam ettirmesini istiyor. Ve o güzel ahlak demek ki bunu gerektiriyor. فَلَا تُطَيِ الْمُكَذِّبِينَ diyor daha sonra. Kafirlere itaat etme, o yalanlayanlara itaat etme Resulüm. Demek ki güzel ahlakın ilk şartı budur. Kafirlere itaat etmemek ve onlarla mücadele etmek. Bir zalim birisinin hakkını gasp etmek isterse, o zalimle mücadele etmek insanlığın icabı değil midir? Bir zalim birisinin hakkını elinden almak istiyorsa, onunla mücadele etmek insan olanın görevi değil midir? Kainatın sahibi Allah olduğuna göre Allah yetkilidir, insanlar değil. Dolayısıyla Allah'ın yetkisini Allah'tan almak isteyenler, Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyenlerle mücadele etmek insan olmanın, Müslüman olmanın icabıdır. Allah'la mücadele edenlerle mücadele etmemek ahlaksızlıktır. Bir zalimi görüp de zalime engel olmamak insanlık mıdır? Kim hak sahibi ise hakkı alıp da hak sahibine vermek insanlığın icabı değil midir? Öyle söyle onlara ey Resulüm, Allahümme malikel mülk. Allah'ım de malikel mülksün sen. Her şeyin sahibi sensin. İstediğine mülkü verirsin. İstediğinden mülkü çekip alırsın. İstediğini izzetlendirir, şereflendirirsin. İstediğini zelil edersin. Allah Azze ve Celle bu şekilde istediği kimselere mülkü vereceğini, istediği kimselerden alacağını ifade ediyor ama bunun manası hiçbir sebep yokken vereceğim veya alacağım demek değil. Evet, veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Elbette yeryüzünde, göklerde ilah O'dur. Her şey O'nun kontrolündedir ama Allah ne yaparsa bir ilme göre yapar. Allah ne yaparsa bir hikmete göre yapar. Allah ne yaparsa adalete göre yapar. Ve eğer Allah Azze ve Celle bir milletten izzeti şerefi alırsa, onları zelil duruma düşürürse bu onların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzündendir. Allah zalim değildir. Bir milletten eğer şerefi alırsa, bir milletten saltanatı alacak olursa, hükümranlığı alacak olursa vardır bir sebebi, vardır bir günah ortada. Allah hangi milletlere mülk verir, hangi milletlere güç kuvvet verir? Tarihe bakıldığı zaman görülür. Osmanlı'ya bakıldığı zaman özellikle daha net görülecektir. Osmanlı İslam'a sarıldıkça Allah onları yükselttikçe yükseltti. Ne zaman ki vazgeçtiler İslam'dan, ne zaman ki gerilediler, ne zaman ki imanları geriledi o zaman madden de gerilemeye başladılar. Allah Azze ve Celle ne veriyorsa sebeplere göre veriyor. Allah'ın mülk vermesinin sebepleri, ahiret sevgisi, çalışkanlık, cesaret, Allah yolunda canını malını ortaya koyabilmek, fedakarlık, bunun gibi sebeplere dayalı olarak Allah Azze ve Celle mülkü verir. Bu sebeplere sarılmayanlara Allah mülkü verecek değil. İlimle iştigal etmek, tefrikaya düşmemek, birlik beraberlik içerisinde olmak, Allah'ın mülk vermesi için bunlar şartlarıdır. Ve her kim ki bunların tersini yapacak olursa, hangi millet bunların tersini yaparsa, dünya sevgisiyle kalbini doldurursa, tembelleşirse, birlik beraberliğini bozarsa, çalışkan olmaz tembel olursa, cesaretli olmaz korkak olursa, işte o zaman tefrikaya düşerse, ilmi bırakır cehalete gömülürse, Allah da o millete verdiği mülkü geri alır. İşte Osmanlı bunları yaptığı zaman yükselmişti. Ne zaman ki bunların tersini yaptı, ne zaman ki Allah'ın mülk vermesinin şartlarını terk etti, tersini yapmaya başladıysa işte o zaman Allah da verdiği mülkü geri aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuştu ki, bir zaman gelecek insanlar üzerinize saldıracaklar, sizden korkmayacaklar. Ya Resulallah dedi sahabeden bazıları, o gün sayımız az olacak da ondan dolayı mı bizden korkmayacaklar? Buyurdu ki hayır, tam aksine sayınız çekirgeler kadar çok olacak ama hiçbir değeriniz olmayacak. Selin üzerindeki köpük gibi, çerçöp gibi olacaksınız, değeriniz olmayacak dünya milletleri arasında. Çünkü dedi kalbinizde vehn olacak. Vehn nedir ya Resulallah dediler. Buyurdu ki kerahiyetul mevt ve hubbu dünya, ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu kalbinizde olduğu zaman dünya milletleri arasında değeriniz kalmayacak. Sizden korkmayacaklar. Dünya sevgisi kalbinize girdiği zaman şerefiniz beş para olacak. Sizden korkmayacaklar. Allah Resulü işin sırrını söyledi. Bir cümleyle, iki üç kelimeyle çok önemli bir gerçeği ortaya koydu. İşte bu işin sırrıydı, püf noktasıydı. İlerlemenin sırrı buydu. Allah'ın sünnetini ortaya koyuyordu Allah Resulü. Benim Rabbimin kanunu budur demek istiyordu. Benim Rabbim her kim ki hangi millet dünya sevgisiyle dolarsa o millet geriler. Ve hangi millet ölümden korkarsa o millet geriler. Görevini yapamaz hale gelir. Dünyaya sarıldıkça sarılır. Ve işte o zaman geriledikçe gerilerler. Dünya onları içlerinden kemirir. Lüks hayat onları içlerinden kemirir. Lale devrine girerler. Osmanlı ne zaman çöktü zannediyorsunuz? 1920'lerde mi çöktü sanıyorsunuz? Birinci Dünya Savaşı'nda mı çöktü zannediyorsunuz? Esasında Osmanlı lale devrinde çökmüştü. Yükseldiği zamanda çökmüştü. Zirvede olduğu zaman çökmüştü. Çünkü o zaman rahata alışmıştı. Lükse dalmıştı. Lükse dalanlar, dünya sevgisiyle kalplerini dolduranlar çökmeye mahkumdurlar. O gün çökmeye başlamıştı aslında. Ama elbette ki koskoca Osmanlı gemisi hemen batacak değil ki. Bir kayık 5 dakikada batarken bir Atlantik icabında 1 ayda batar. Kurtarma çalışmaları yapılır. Osmanlı büyüklüğünde bir Atlantik de 3 asırda batacak tabii ki. Osmanlı gibi bir geminin hastalanması 50 sene sürer, 100 sene sürer. Yatağa düşmesi 100 sene sürer. Namazının kılınması bile 100 sene sürer. Millet namazının kılındığı zamanı hatırlıyor. 1920'leri hatırlıyor. Hakikatte lale devrinde batıyordu, batmıştı. İşin sırrını Allah Resulü bize öğretti. Kalbinize dünya sevgisi girdiği zaman kurtuluşunuz yok dedi. Kalbinize dünya sevgisi olursa kurtulamazsınız. Ve bu şekilde Allah'ın bir sünnetini ortaya koydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle bu ümmet ne zaman ahiret sevgisiyle kalbini doldurduysa, bu ümmet ne zaman ahiret için gayret ettiyse dünyayı da verdi. Ne zaman dünya için çalıştılarsa dünyayı da vermedi, ahireti de. İşte Bedir ve Uhud savaşları bunun delilidir. Bedir'de Müslümanlar ahireti istediler. Allah azze ve celle ahireti de verdi Bedir'in aslanlarına, dünyayı da verdi, ganimet de verdi yani. Ama Uhud'da durum değişti. Uhud savaşının başında yine ahireti istiyorlardı. Allah azze ve celle ahireti de verdi onlara savaşın başında. Dünyayı da verecekti ki tam o anda dünya sevgisi kalplerini dolduruverdi. Okçular yerlerinden çıktılar. O zaman düşman, okçular yerlerini terk ettiler ganimet peşinde koşunca düşman arkadan çevirdi ve 70 şehit verdik o gün. Ve az kalsın perişan oluyorduk. Ve az kalsın ahir zaman peygamberi şehit edilecekti orada. Allah'ın aslanları orada şehit edildiler. O dünya sevgisiyle dolu olan okçuların o hatası yüzünden. Ve işte o zaman Allah azze ve celle onlara dünyayı da vermedi. Onlar dünya sevgisi için ganimet toplayabilmek için düşmanın peşine düştüler. Ganimetlerin peşine düştüler, atların, develerin peşine düştüler. Allah atları, develeri de ellerinden aldı, zaferi de ellerinden aldı, günah da kazanmış oldular. Evet, sonra Allah azze ve celle onların tövbesini kabul etti ama yine de işin başında büyük bir hata etmiş oldular. Demek Allah'ın kanunu buydu. Bu ümmet Allah rızası için çalıştığı müddetçe, ahiret sevgisiyle çalıştığı müddetçe Allah onlara ahireti de verecek, dünyayı da. Ama ne zaman ki bu ümmet dünya için çalışır, dünya sevgisiyle kalbini dopdolu ederse Allah onlara ahireti de vermeyecek, dünyayı da. Bu onlara Allah'ın bir cezasıdır. Ama kafirlere neden Allah veriyor derseniz, Allah mülkü istediğine verir, istediğinden çekip alır. Onlara vermesine aldanmayın. Çünkü Allah azze ve celle onları zaten defterinden silmiştir. Onlar Allah'ın defterinden silinmiş kimselerdir. İkaz edilmeye hacet yoktur. Zaten Allah onları defalarca ikaz etmiştir. Dışlarından ve içlerinden. Bir sürü ayetlerle Allah Azze ve Celle onları ikaz etmiştir ama onlar anlamamışlardır. O yüzden Allah bir kez daha onları ikaz etmeye gerek görmez. Her ne kadar Allah Azze ve Celle başka şekillerde onları devamlı ikaz ediyorsa da, fakat bu mevzuda tekrar ikaz etmeye gerek görmeyebilir. Fakat Müslümanlar böyle dünya sevgisiyle dolu oldukları zaman Allah da hemen ikaz eder. Hemen tokadı vurur ki bu hataya düşmesinler. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ لَتَحْلُكَةِ وَاَحْسِنُ buyurur. Kendinizi tehlikeye atmayınız kendi ellerinizle ey Müslümanlar. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Allah yolunda ihsan edin, infak edin, cihat edin. Bu ayet de aynı sebepten dolayı gelmişti. Ebu Eyyub el-Ensari anlatır. Bir savaşta askerlerden birisi tek başına hücuma kalkmıştı düşmana. Ve onu görenler demişlerdi ki bu adam hata etti. Çünkü Allah Azze ve Celle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyordu kendi elinizle. Bu adam yanlış yaptı dediler. Ebu Eyyub el-Ensari ayetin böyle yorumlandığını duyduğu zaman dedi ki hayır ayeti anlamıyorsunuz. Ayetin manası o değil. Ayet bizim hakkımızda geldi dedi. Biz bütün bölgeye Arabistan bölgesine İslam yayıldığı zaman dedik ki kendi kendimize artık İslam yayıldı. Bundan sonra artık cihattan çok kendi malımıza mülkümüzle ilgilenelim dedik. Develerimizin sayısını arttırmaya bakalım. Hurma bahçelerimizi çoğaltalım dedik. Dedik de işte o zaman Allah böyle buyurdu. Kendinizi tehlikeye atmayın kendi elinizle. Yani dünyaya dalmak suretiyle. Savaşta kahramanlık yaparak değil, dünyaya dalmak suretiyle, dünya sevgisiyle kalbinizi doldurmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. O zaman Allah elinizden alıver o saltanatı, o mülkü. Düşmanlarınızın kalbinde hiç korkunuz kalmaz. Hiç sizden korkmazlar. İşte bunun sebebi buydu. Allah Azze ve Celle burada mülkü kime vereceğinin açıkça ilan etmiyorsa da, kimden alacağını bu ayette açıkça ifade etmiyorsa da, istediğine verir istediğinden alır buyuruyorsa da, istediğine şeref verir istediğini zelil eder buyuruyorsa da, yine de Allah ne yaparsa hikmete göre yapar, ne yaparsa sebeplere göre yapar. Evet Allah yağmur yağdırır ama sebebe göre yağdırır. Evet Allah çocuğu dünyaya getirir, yaratır ama sebebe göre yaratır. Allah mülkü verir ve alır ama sebeplere göre mülkü verir ve alır. Mevzu devam ediyor ama ben mevzumuzu burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'la amel edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'la amel etmek için okuyanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzüne sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlara ve çarpışanlara yardım eyle. Ya Rabbi kafire karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seyircilerden olmaktan bizi muhafaza eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.